Ayrım 4. Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, Sayfa 43. İslamiyet ve Mesajı. İslamiyet yani Müslümanlık yeni bir din olarak 7. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Tek tanrılı diğer dinlerde olduğu gibi ideolojik ve siyasi içeriği, büyüsel, inançsal içeriğinden daha fazla olan dinlerden biri de Müslümanlıktır. Müslümanlık dinsel görüşlerle örülü bir siyasi yapılanmanın genel adıdır ve amacı da topluma yeni bir biçim vermektir. Bu yüzden Müslümanlık bir din olduğu kadar aynı zamanda dolaylı olarak siyaset ve ideolojidir. Müslümanlık Arabistan'da ortaya çıktı ve oradan yayıldı. Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde Arabistan'da yaşam göçebelik ile basit kent yaşamı arasında değişiklik gösteriyordu. Göçebe yaşayışı büyükbaş hayvan özellikle deve yetiştirmeye dayanıyor. Arap bozkırlarında birkaç farklı toprak türü vardır ki biz bunların yalnızca ikisinden söz etmekle yetineceğiz. İlkin yazın susuz ve kumsal olmasına rağmen kışın yağmurlardan sonra Arap'ın Rabi diye adlandırdığı mevsim bilhassa çukur yerleri develer için bir cennet olan tatlı yeşil bitkilerle örtülü alanlar. Sonra ekseriya güzel kokulu olup uzun süre yaşayan ağaçlar ve çalıların hayatlarını sürdürebildikleri bölgeler. Bu iki türlü arazi göçebe yaşayış gerekliliğini açıklamaktadır. Yağmur yağar yağmaz bir dereceye kadar düzensiz olsa da birinci türdeki arazi develer için en iyi otlak olur. Fakat yazın gelmesiyle bu otlak kuruyup kaybolunca bedeviler, göçebeler ikinci türdeki araziye geri çekilmek zorundadır. Birinci tür arazide bedevi yani göçebe yiyecek için olduğu kadar içecek bakımından da deveye muhtaçtır. İkincisinde insanlar için kullanmaktan daha çok develeri suvarmaya yarayan kuyular vardır. Her iki halde de vahalardan elde ettiği hurmalar yanında göçebenin yani bedevinin temel besin maddesi süttür. Bedevi eti çok seyrek yer, hububat zengin ve ünlü kişiler için saklanan bir lükstür. Bedevi bir dereceye kadar meskun yerlere muhtaçtır. Bir vahaya ya da bir kervana saldırı da olsa soygun onun gözünde hiç de suç değildir. Bedevi eşkıyalığı ilgilendiren çatışmada genellikle daha iyi dövüşçü olduğu için ziraatçılar ve tüccarlar çiftlik ve sürülerinin korunması ve kervanların yol güvenliğini sağlanması için çoğu zaman bir çöl kabilesine para ödemeye hazırdırlar. Birçok bedeviler için bu türlü ücretler devamlı bir gelir kaynağıydı. Böylece bedeviler tarım medeniyetinin bazı ürünlerinden yararlanabilmekteydiler. Ayrıca bazı bölgelerde, vahalarda ve dağlardaki bazı elverişli yerlerde tarımla uğraşılmaktaydı. Taif'te olduğu gibi dağlarda tahıl önemli olmasına rağmen vahaların en önemli ürünü hurmaydı. Daha sonra Medine diye bilinen Yesrib, Hazreti Muhammed'in zamanında geniş ve bayındır bir vahaydı. Hayber gibi birkaç Yahudi tarım kolonisi vardı. Öte yandan Mekke'de tarım hiçbir şekilde mümkün değildi. Yemen eski çağlardan beri suni sulamanın yapıldığı verimli bir tarım ülkesiydi. Burasının Samilerin ana yurdu veya en azından onların beşiği ve ilk müstakil gelişme yeri olduğu sanılmaktadır. Bereketli Güney ile ilgili hatıralar İslam öncesi çağların geleneksel Arap hikayelerinde bol bol yer almaktadır. Şüphesiz bu bağlantı Hazreti Muhammed'in günündeki Arap kültürüne katkıda bulunmuştur. Hazreti Muhammed'in yarım yüzyıllık yurdu Mekke tamamıyla bir ticaret şehri olup çıplak kayalar arasına kurulmuştu. İnsanların saldırı korkusu olmaksızın gelebileceği harem veya sığınılacak kutsal bir yerin bulunuşu şehrin bir ticaret merkezi olarak büyümesine yol açtı. Coğrafi şartlar da elverişliydi. Mekke, Yemen'den Suriye'ye ve Habeşistan'dan Irak'a giden yolların kesiştiği kavşakta yer almaktaydı. Böylece Bedevi dört bir yandan kervanlarla getirilen mallar için Mekke'ye geliyordu. Aslında Mekkelilerin kendileri, belki de aracı ve perakendeci olup kervanları düzenleyen iş adamı ve ithalatçı değillerdi. Fakat milattan sonra 6. yüzyılın sonunda Yemen'den Suriye'ye yapılan ticaretin büyük bir kısmını kontrolleri altına aldılar ki bu Batı'nın Güney Arabistan tütsülerine olduğu kadar Hindistan'ın lüks eşyasını da temin ettiği önemli bir ticaret yoluydu. Taif ticari işlerde Mekke'nin rakibi ise de Mekke'nin açıkça daha güçlü bir yeri vardı. Mekke yalnızca bir ticaret merkezi olmaktan çok mali bir merkezdi. Mekke'de parayla ilgili oldukça karmaşık işlemlerin yürütüldüğü açıktır. Hazreti Muhammed'in zamanında Mekke'nin ileri gelenleri her şeyden önce kredi işletmesinde becerikli, ticaret oyunlarında kurnaz ve Aden'den Gazze'ye veya Şam'a kadar kazanç getirecek her türlü yatırım imkanlarıyla ilgilenen sermaye sahipleriydi. Ördükleri mali ağa yalnızca Mekkeliler değil, yöredeki kabilelerin birçok ileri gelenleri de düşmüşlerdi. Kur'an çöl çevresinde değil, yüksek bir mali çevrede ortaya çıktı. Dipnot: William Montgomery Watt, Hazreti Muhammed Mekke'de, çeviren Azmi Yüksel, M. Rahmi Ayaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını, Ankara 1986, sayfa 9 ve 10. Mekkeliler ticaretin dışında onun kadar önemli bir başka gelir kaynağına da sahipti. Bu da Kabe'den kaynaklanıyordu. Arapların savaş ve kavgadan kaçındıkları ve haram ay dedikleri Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Ukaz, Zülmecaz ve Mecenne gibi yerlerde panayırlar kuruluyor. Daha sonra da bu insanlar Mekke'de buluşup hac ödevini yerine getiriyorlardı. Dipnot Neşet Çağatay, İslam'dan önce Arap tarihi ve cahiliyet çağı. Bu putperest hacılara su sağlama işine sikaya deniliyordu ve bu hizmetin yapılması için onlardan para alınıyordu. Bugünkü Zemzem kuyusunun kullanılmasının bedeli olan bu verginin dışında Mekke kenti gelen hacılardan değişik adlar altında birçok vergi alıyordu. Mekke'de bundan başka güçlü kabilelerin denetiminde bulunan bazı görevler de vardı. Savaşta bayrak taşıma işi olan Liva, ay takvimini güneş yılına uyarlamak için hangi ayın ekleneceğine karar verme ayrıcalığı olan Nesi, yoksul hacıları yedirip içirme işi Rifade, bunlardan bazılarıdır. Elbette bu işi yapanlar kente giren paranın bir bölümünü hizmet karşılığı alıyordu. Fakat bu zenginlik Mekke'nin tümü için geçerli değildi. Bütün bu ayrıcalıklar sayesinde günden güne zenginleşip güçlenen Mekke eşrafı ve özellikle Kureyş kabilesi ile halk arasındaki sınıfsal ayrım pek keskin ve belirgin biçimdeydi. Kölelik müessesesi bütün korkunçluğuyla işlemekte ve her gün binlerce köle esir pazarlarında satılmakta, türlü işkence ve baskı altında boğaz tokluğuna çalıştırılmaktaydı. Kölelerin dışında kalan ve fakat tefeci eşraf takımına da mensup olmayan halk kitleleri de sürekli olarak tefeci sınıfın baskısı altında ve ekonomik cenderesi içinde kıvranmakta, sömürülüp soyulmaktaydı. Tefeci eşraf tarafından öylesine sömürücü bir düzen kurulmuştu ki, bir avuç despot sömürücünün elinde bulunan bu kahredici düzenin ağır çarkı hep tefecilerin çıkarı doğrultusunda dönüyor ve halk kitlelerini sürekli olarak ezip geçiyordu. Dini inanç açısından da toplum düzeni çürüktü. Çünkü halk putlara tapar, kendi eliyle yaptığı maddelerin önünde secdeye kapanırdı. Ayrıca halkın bu yanlış inancı da yine tefeci takımı tarafından sömürülüyor, çıkar aracı haline getiriliyordu. Putperestliğin devamında halkın yanlış bir takım inançlarla ve hurafelerle oyalanmasında bu bir avuç tefecinin çıkarı vardı çünkü. Bütün bu haksızlıkların önüne geçecek bir güç, toplum hayatını düzene sokan bir kanun, fakir halk kitlelerini koruyan bir devlet, sömürücü tefeci sınıfının soygunlarını engelleyen bir otorite de mevcut değildi ülkede. Ve bu yüzden fakir halkın kaderi bir avuç sömürücü, halk düşmanı tefecinin elinde bulunuyordu. Dipnot: Mehmet Emin Bozarslan, Hilafet ve Ümmetçilik Sorunu. Ant Yayınları, İstanbul 1969, sayfa 15-16. Mekke kenti daha kuruluş sürecinde ekonomik olarak gruplara ayrılmıştı. Kenti kuran Kusay, Kabe'nin çevresine bölgenin güçlü ve zengin boylarını yerleştirdi. Bunlara Kureyş el-Bitah denildi. Yoksul kabileler ise dış kısımlara yerleştirildi. Bunlara da Kureyş el-Zevahir denildi. Bu sınıfsal ayrım Arabistan'da, merkezde ve dış kısımlarda kendi içinde de zaman içinde ortaya çıktı. Zenginliğin ve yoksulluğun, ihtişamın ve sefaletin en açık biçimde yaşandığı bir sistem Mekke'ye egemen oldu. Hac ve Kabe. Bugün Müslüman dünyasında Kabe'ye hacca gitmenin İslamiyet'le başladığı varsayılır. Kabe ise Müslümanlara özgü bir tapınak sanılır. Halbuki hem hac hem de Kabe putperest Arapların yaşam biçiminin ürünüydü. Bununla ilgili Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni Türk Aleviliği adlı çalışmamızda yer alan bölümden yaptığımız şu alıntı süreci değişik boyutlarıyla ortaya koyacaktır. Kabe'de putperestler Hübel adlı putu saklıyorlardı. Hübel en saygın puttu. Zamanla başka boylarda buraya kendi putlarını getirip yerleştirmişlerdi. Ama tarihi kaynaklar Kabe'nin Hübel'e makam için yapıldığını ortaya koymaktadır. Hübel Mezopotamya'daki Hit kentinden Arabistan'a Umru bin Lahi tarafından getirilmiştir. Kabe'de kuyunun yanına konulmuştur. Dipnot Leone Caetani, İslam Tarihi Cilt 1, çeviren Hüseyin Cahit Yalçın İstanbul 1924 sayfa 216. Kabe'de Hübel dışında 6 put daha bulunuyordu. Bu putlar Arabistan'a kuzeyden gelmişti. Kendani ve Babil'de bu putların kaynakları olarak gösterilmektedir. Hübel'in kökeninin Arabistan olmadığı, bunun kaynağının İbrani yani Yahudi dinindeki Habil olduğu ve bu sözcüğün bozulmasından Hübel adının çıktığı ileri sürülmektedir. Bu putun adı Tevrat'ta Baal olarak geçmektedir ve Baal Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de en fazla tapılan ilahlardan birisidir. Bu puta Mezopotamya'da ve Babil'de Bel, Filistin'de, Finike'de, İbraniler'de Baal adı verilmişti ve buralardan Arabistan'a gelerek Arapların en ulu putu olmuştu. Arapların ilkelliği yüzünden diğer yerlerde önemini yitiren bu put, Araplar tarafından bu topraklarda sıkıca korunmuş ve Kabe onun mekanı olmuştur. Hatta Kur'an'da bile Baal sözü 5 kez kullanılmıştır. Bu küp şeklindeki 4 duvardan ibaret ve çatısız tapınağın 4 köşesinde 4 taş bulunmaktadır. Kabe'yi ziyarete gelenler yapının çevresinde ıslık çalarak dolaşırlarken bu taşlara dokunarak onlarda bulunduğuna inandıkları tanrısal güçten yararlanmaya çalışmışlardır. Bu taşların adları şöyledir. 1. Errükünel Esvet 2. Errükuneşşey Şami 3. Errükunel Garbi 4. Errükunel Yemani. Bunlardan özellikle Hacerül Esvet ve Hacerül Yemani'nin daha kutsal olarak biliniyordu. Bu taşların içinde zamanla en kutsal olarak görülen Hacerül Esvet yani kara taş kutsallığını sürdürdü. Muhammed peygamber zamanında bu 4 taşın dışında Safa ve Merve diye başka 2 taş ve ibadet alanı daha vardı. Bu Safa ve Merve kavramı da aynen haç olgusu gibi putperestlik geleneğinden İslam içine aktarılarak kullanılmıştır. Ekonomik öneminden ve merkeze bağlılığından dolayı Mekke'nin öne geçmesiyle buradaki tapınak da öne geçmiş ve diğer bölgelerdeki Arap putları da Kabe'ye getirilerek kutsallık sürdürülmüş ve etkisi genişletilmiştir. Hemen belirtelim ki Kabe kadar önemli bir başka tapınak da Yemen'de bulunuyordu. Çünkü Yemen o sıralarda en az Mekke kadar ticarette gelişmiş bir yerdi ve bir finans merkeziydi. Cahiliye Araplarında soyluluğun, üstünlüğün, şerefin en sağlam kanıtı da hac ile ilgili işleri üstlenmekti. Kabe Mekke'de bulunduğu için Kabe yönetimi de Kureyş kabilesinin elindeydi. Kabe'nin yönetimi Kureyş'in güçlü lideri Kusay, ölümü 480 zamanında elde edilmişti. Çünkü Kusay göçebe haldeki Kureyş boylarını yerleşik hayata geçirmişti. Kusay haçta yapılacak hizmetleri ve ibadetin belli biçime sokulmasını disiplin altına aldı. Onun zamanında geliştirilen temel haç hizmetleri şunlardır. Rifade, Kabe'nin yönetimini ele geçiren Kusay diğer Arapları memnun ederek itirazlarını gidermek için kendi kabilesine şöyle dedi. Araplar için yemekten büyük ikram yoktur. Bu yüzden herkes malından bir parça ayırsın. Çünkü haç mevsimi geldi. Kusay haccın ilk günlerinde Mekke yollarında ve şehirde develer kestirip hacılara ikram ederek onları doyurdu ve gönüllerini aldı. Böylece rifade geleneği başlamış oldu. Kabe'nin çevresine yerleşmeye itirazı gidermek üzere Kusay'ın geliştirdiği bu yöntemle cahiliye döneminde Mekke'de, Mina'da ve Arafat'ta kesilen develer hacılara yediriliyordu. Bu durum zamanla gelenek haline geldi ve İslam'dan sonra da devam etti. Sikaye, hacılara su temin etme görevidir. Kusay bu görevi de üzerine aldı. O Kabe'nin yanına deriden bir havuz yaptırmıştı. Buraya uzak kuyulardan su getirip doldurtmuş ve hacılara su temin etmişti. İki de kuyu kazdıran Kusay'dan sonra bu görevi üstlenenler, haçta deri havuzlara doldurulan suyla üzüm ve hurma şerbeti yaptırarak hacılara vermişlerdir. Su taşıma işi Haşimi boyunun atası sayılan ve Kusay'ın torunu olan Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in zemzem kuyusu kazıp buradan su çıkarmasına kadar devam etmiştir. O dönemde Arafat'ta vakfe yapanlar buradan Müzdelife'ye doğru hareket ettiklerinde onlara yol göstermek için burada ateşler yakılırdı. Kusay zamanına kadar müşriklerden hacca gelenler Mina'da şeytan taşlarlardı. Fakat ilk taşı Sufe kabilesinden birinin atması gelenekti. Hacılar ancak onunla birlikte şeytana taş atarlardı. Kusay taraftarları Sufelilerle savaşarak onların elinden bu görevi de aldılar. Dipnot: Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Cilt 4, çeviren Zakir Kadiri Ugan Ahmet Temir. Kusay Kabe binasını da yıkıp yeniden inşa ettirdi ve ona sedir veya hurma ağacı dallarından bir tavan yaptırdı. Hicabe veya Sidane, Kabe'nin bakım işidir. Bu görevi ilk üstlenen kişi de Kusay'dır. Bu görevi sembolize eden Kabe'nin anahtarı, daha önce başka kabiledeyken Kusay onu uzun mücadeleler sonucu elde etmiştir. Darün Nedve, Kusay'ın Kabe'nin yanına inşa ettirmiş olduğu evdir. Bu evde toplanan ve Nedve adı verilen kurul, Kureyş'in genel işlerini görüşürdü ki burasını bir tür parlamento saymak doğru olur. Kusay öldükten sonra riyasetle yani reislik ve yöneticilikle birlikte Kabe'nin yönetimi de onun oğullarına geçmiştir. Bunlardan Abdümenaf, İslam tarihinde iki farklı zihniyeti de temsil eden çatışmanın kaynağını oluşturan Haşimilerin ve Emevilerin en yakın ortak atasıdır. Liva, sancaktarlık görevidir. Liva yani sancak Kabe'de bulunurdu ve savaş zamanında oradan alınıp sancaktara teslim edilirdi. Bu da çok şerefli bir görevdi. Kabe'nin yönetimi Haşim'den Abdülmuttalib'e, ondan da Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'e geçmişti. Ebu Talip'ten sonra bu görev kardeşi Abbas'a geçmiştir. Bu görevlendirmeyi Mekke'yi ele geçiren Hazreti Muhammed de onaylamıştır. Hübel'in evi Kabe. İslamiyet'ten önce Kabe'nin nasıl kullanıldığını Taberi şöyle anlatıyor. Hübel Mekke'deki Kureyş putlarının en büyüğü ve kutlusu olup Kabe'nin içindeki kuyunun üzerine yerleştirilmişti. Kabe'ye hediye edilen mal ve eşya bu kuyuda toplanırdı. Hübel putunun yanında 7 tane oku vardı. Bunlardan birisinin üzerinde kan pahası yazılıydı. Kan pahasının kim tarafından ödeneceği hakkında aralarında ihtilaf baş gösterince bu 7 oka başvururlardı. Bu oklardan birine bu işin yapılmasını emretmek üzere evet yazılmıştı. Evet yazılan ok çıkarsa işi yaparlardı. Bir tanesinin üzerine hayır yazılıydı. Bu ok çıkarsa o işi yapmazlar, bırakırlardı. Diğer bir oka sizden kelimesi yazılmıştı. Başkalarının üzerine sonradan iltihak etmiş, sizden başkasından ve başka birisine de sular yazılmıştı. Bir yerde kuyu veya çeşme kazmak isterlerse sular ibaresi yazılı ok dahil olduğu halde bunlara yani 7 oka başvururlardı. Nerede kazılması emredilirse kuyu veya çeşmeleri orada kazarlardı. Bir çocuğu sünnet ettirmek, bir yiğit ile bir kızı evlendirmek, bir ölüyü gömmek istediklerinde yahut birinin nesebinden şüphelenirlerse, 100 dirhem para ve bir deve alarak Hübel putunun yanına gelir, bu sadakayı okları idare eden kimseye, yani kâhine verdikten sonra mutlup, yani ilgili olan şahsı putun yanına getirerek, ''Ey ilahımız, bu falan oğlu falandır. Onun için şu işleri yapmak istiyoruz. Hakkında hayırlı oku isabet ettir.'' diye dua ettikten sonra okları idare edene çek derler, o da çekerdi. Eğer sizden ibaresi yazılı ok isabet ederse, o kimse kavmin en asili ve hayırlısı sayılırdı. Sizden başkasından oku çıkarsa, o kimse ittifak ve anlaşma yoluyla o kavme intisap etmiş, yani katılmış sayılırdı. İlhak edilmiş yazılı ok isabet ederse, o Araplar arasında nesepsiz ve anlaşmayla da uruğa, yani kabileye dahil olmamış sayılırdı. Bunlardan başka hususi ve umumi işlerinde evet yazılı ok çıkarsa onu yaparlardı. Hayır yazılı ok isabet ederse gelecek yıla geciktirirler. Gelecek yıl o kimseyi Hübel putunun yanına getirirler. Bu defa hangi ok isabet ederse ona göre amel ederlerdi. Örneğin Hazreti Muhammed'in dedesi 10 oğlundan birisini kurban etmek için Hübel putunun yanındaki bu okları çektirmişti. Kâbe'deki diğer ünlü putlardan ikisi de Esaf ve Naile'ydi. Kurbanlar bu iki putun yanında kesilirdi. Çıplak tavaf. Araplar Kâbe'yi çıplak halde tavaf ederlerdi. Bu durum 631 yılında yasaklanmıştır. Peygamber Tevbe suresinin 30. veya 40. ayetini okumak ve tebliğ etmek üzere Hazreti Ali'yi Mekke'ye gönderdi. Bu tebliğle artık müşriklerin Kâbe'ye gelemeyecekleri ve çıplak halde hac edemeyecekleri duyuruldu. Dipnot Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Cilt 5. Araplar İslam öncesi haçlarında el çırpıyorlar, bağırıyorlardı. Kur'an bu hacca müşrik haccı diyor. Enfal suresinin 34. ve 35. ayetleri bu konuyla ilgili tarihi bir belgedir. Bu ayetlerde eski hac eleştirilirken bu işin el çırparak, ıslık çalarak yapıldığı açıklanıyor. Yine müşrik Araplar Kâbe çevresinde kurban keserler, bu kurbanın kanını da Kâbe'nin duvarına sürerlerdi. Bundan amaçları ilahların hoşuna gitmek ve hayır kazanmaktı. Kur'an bu şekilci ibadeti de yasakladı. Kurban olgusunda yeni bir yorum getiren Hac suresinin ilgili 37. ayetinde özetle şu söyleniyor. Allah'a ulaşacak olan kurbanların etleri ve kanları değil, sizin doğruluğunuzdur. Bu kurban kanını sürmek geleneği günümüzde de görülüyor. Özellikle otomobil alanların tekerleklere kurban kanını sürmesi putçuluk döneminden kalan bir uygulamadır. 4. ayının sonu. Sayfa 51.